Ayrım 13. O muhteşem hayatınız, Oya Baydar. Sayfa 192. Davet umduğumdan daha iyi geçti. Restore edilmiş müze binası, daimi koleksiyonların bulunduğu galeriler, geçici sergi, küçük ama zarif dekorasyonlu balo salonu özenle düzenlenmişti. Açılıştaki mini konser de beklediğimden iyiydi. Ev sahibi durumundaki sanatsever burjuva ailesinin genç kuşağının abartısız ama saygılı ilgisi, Kültür Bakanlığı temsilcilerinin Bakan Bey yurt dışında olduğu için açılışa katılamamıştı, karşılaşmamızdan duydukları içten memnuniyet, ayaküstü yaptıkları önemli bir uluslararası festivalin açılış konseri teklifi insanın gönlünü okşayacak düzeydeydi. Bir süredir üstüme çöken iç yorgunluğunu, artık her şey bitiyor bezginliğini, yaşlanma korkusunu atlatmama yardımcı olacak bir iklim. Salonun duvarlarındaki boy aynalarından yansıyan görüntüm de hiç fena değildi. Yaşını ele vermeyen bir vücut, yılların aşındırdığı ama olgunlaştırıp anlam da kattığı yüz çizgileri, erguvan rengi giysisinin daha bir görünür kıldığı özenle boyanmış mavi pırıltılı siyah saçlar. Eskiden omuzlarımdan aşağı öylece doğal halleriyle bırakırdım, şimdi berberim saçlarımı biraz kısalttı, çeşit çeşit topuzlar yapıyor. Minik oda orkestrasının genç icracıları konserden sonra yanıma geldiler. Onları biraz abartılı övgülerle kutladım. Hayranlık ifadelerini doygun ve üstten bir gülümsemeyle dinledim. Tek tek tanıştırıldığım konuklara kibar gülücükler, alçak gönüllü teşekkürler dağıttım. Bir zamandır tatmadığım meclisin yıldızı olma keyfini ilgisiz, uzak, doğal ve alçak gönüllü bir havaya bürünerek yaşadım. Ayakta durmaması için salondaki az sayıda koltuklardan birine oturtulmuş 80'i aşkın yaşlı bir hanımla tanışmamı isteyen davet sahibi, beni kadının bulunduğu köşeye doğru götürürken hala hiçbir daveti, hiçbir konseri, sergiyi kaçırmaz. Geçirdiği kalça ameliyatından sonra epeyce yavaşladı ama yine de burada işte. Muhteşem bir kadındır. Sosyetenin en yaşlılarından. Bir çeşit duayen sayılır, dedi. Kadın, mihrap yerinde denilen türdendi. Şıktı. Hafif makyajlıydı. Saçları berberden çıkmıştı. Kraliçe edasıyla yerinden kalkmadan elini uzatırken kıpırdayamadığı için özür diledi. Sizinle tanışmayı hep istemiştim. Türkiye'deyken nasip olmamıştı. Sonra kaçıp gittiniz. İyi de ettiniz. Bize de başarılarınızı uzaktan izlemek kaldı. İlgisine teşekkür ettim. Dudağımın ucuna parıltılı bir broş gibi iliştirdiğim sabit gülümsememi koruyarak sustum. Davet sahibim, misafirler arasında ellerinde kadehler ve tadımlık mezelerle dolu tepsiler gezdiren garsonlardan birine işaret etti. Benim için de bir koltuk gönderilmesini istedi. Orada yaşlı kadının önünde ayakta dikilip durmamdan huzursuz olmuştu anlaşılan. Sonra da sizi baş başa bırakıyorum diyerek yanımızdan ayrıldı. Ellerimizde kadehlerimizle kala kaldık. Şarap kadına en yakışan içkidir, dedi kadehini taşlı yüzüklerle dolu elinin zarif bir hareketiyle yukarı kaldırarak. Ben de kadehimi kaldırdım. Sağlığınıza, dedim. Yıllar önce diplomat eşi olarak bulunduğu Fransa'nın şaraplarından, efsanevi Loire Vadisi'nden söz etti. Sesinde hüzünlü titreşimler sezdim. Dönülemeyecek günlerin, aynı tadın alınamayacağı şarapların, belki de eski aşkların hüznü. Yüzüme uzun uzun inceleyerek baktı. Kızınızın size bu kadar benzediğini fark etmemiştim. Fotoğraflardan tam anlaşılmıyor. Resim gerçeği donduruyor, dedi. Hele de gözleriniz, bakışlarınızın derinliği, hatlarının aynı olduğunu söyleyemem ama havasıyla, ifadesiyle Arya çok benziyor size. Onu da ne zamandır görmedim ya, Amerika'daydı bir ara, sonra dönmüş, aramadı hayırsız. İçimden kabaran köpük köpük sıkıntı, kafana kısılmışlık duygusu, bu yaşlı cadının yanından kısırıldığım bu kafandan hemen kaçma isteği. Yerimden kıpırdayamıyorum. Avaz avaz bağırıyorum ama sesim çıkmıyor. Tıpkı çocukluk kabuslarındaki gibi imdat çığlıklarımı kimse duymuyor. Çünkü ben o çığlığı atamıyorum. Canavar sesimi boğuyor. Evet, beni andırır. Herkes benzetir bizi. Gençler biraz hayırsız oluyorlar, haklısınız. Sesimin dinginliğine, pürüzsüz tınısına, sıradan edasına en çok kendim şaşıyorum. Bunca yıllık çetin sahne ve ses terbiyesi işe yaradı demek. Sesim beni koruyor, içimi ele vermiyor. Ne de olsa sizin kızınız. Sahnelerde, konserlerde görünmese de müziğin dışına çıkmadı. Müzikoloji okumuştu değil mi? O alanda değerli çalışmaları olduğunu duydum. Yerel müziklerle ilgili araştırmalar yapıyordu. Biraz anlatmıştı bana. Şimdiki gençler yerele bizden daha çok meraklılar. Şimdinin modası bu. Biz evrensel olana, batı sanatına dönüktük. Şimdikiler her alanda köklerini araştırmaya yöneliyorlar. Ağzımın içinde hiçbir anlama gelmeyen sözler mırıldanıyorum. kulaklarının ağır işittiğini sansın, canı sıkılsın. Bu tipler yaşlılığı kabullenemezler bir türlü. Kadının Arya'yı nereden tanıdığını, yapıp ettiğiyle neden ilgilendiğini merak etsem de kendimi tutuyorum. Tek bir soru sorsam konu yaprak yaprak açılacak, buna hazırlıklı değilim. Kibarca izin istiyorum yanından ayrılmak için. Fondötenin kapatamadığı derin kırışıklıklarla dolu yüzünden memnuniyetsizlikle hayal kırıklığı karışımı bir gölge geçiyor. Sohbete yeni başlamıştık ama haklısınız tabii. Bütün geceyi bana hasredemezsiniz. İsterdim ama bir randevum vardı, geç bile kaldım, diyorum. Kızımıza sevgililerimi söyleyin, diye sesleniyor arkamdan. Kızımla ilişkim olmadığını domuzuna bildiğinden adım gibi eminim. Toplantının havası hoşuma gitmişti. Bu tatsız karşılaşma olmasa biraz daha kalmak isterdim. Ama kalsam da işe yaramayacaktı. Keyfim kaçmıştı bir kere. Arya müzikoloji mi okumuş? Çocukken kulağı çok iyiydi. Sesi vasattı. Piyanonun başına 4 yaşındayken oturtmuştuk. Onda eksik olan hevesti. Hevesi, isteği, hele de tutkusu hiç yoktu. Eve döndüğümde vakit epeyce geç olmuştu. İçtiğim o bir kadeh şarap, aslında onu bile içmemeliydim. Birkaç parça küçük peynir, salam, karides lokması, 2-3 küçük köfte iştahımı kapatmıştı. Gülizar'dan yeşil çay kuşburnu karışımı güzellik içkimi istedim. Güzellik içkisi sözü Gülizar'a ait. Aslında iğrenç bir maye ama alkol alma isteğimi bastırıyor. Mideme de iyi geliyor. Gülizar'ın yardımıyla tuvaletimi çıkardım. Ev kıyafetimi giydim. Çok bilmiş yaşlı kadının sözleri dönüp duruyordu kafamın içinde. Arya yerel müziklerle ilgileniyormuş. Etnik müzik derlemeleri yapıyormuş. Şimdi moda bu, demişti kadın. Çağdaş Carmen'in dün yarım bıraktığı video kaydını izlemek için uzaktan kumanda aletini ararken gözüm sehpanın üstünde duran rengarenk kaplı müzik kasetine ilişti. Orada unutmuş gitmişim. Türküleri, ağıtları okuyan ses ilgimi çekmişti. Benim sesimi andırıyordu. Açık göz doğulu delikanlının önce kazıklamaya kalkışıp sonra para almak istemeyişi, çocukluğumdan aklımda kalmış, bilinçaltıma yerleşmiş 3-5 sözcüğü hatırlayıp tekrarladığımda gözlerinin içinin gülmesi, kulağıma eğilip yasaklı dildir, dilimizdir demesi. Kaseti kabından çıkarıp müzik kutusuna yerleştirdim. Korunun üzerinden boğaza bakan geniş pencerenin önündeki divana uzandım. Dışarıda solgun ay ışıklı, yumuşak, güzel gece. Önce derinlerden gelen bir fısıltı, bir yakınma, bir ifşaat, sonra gecenin bağrından kopan bir çığlık. Yabancı, yine de çok tanıdık. Sözleri merak ediyorum. Çevirisini bulma umuduyla kasetin çok renkli, ilkel çizimli kapağındaki yazıları okumaya çalışıyorum. Doğudan batıdan türkü ağıt derlemeleri. 1. Fırat Munzur yöresi. Altında katkıda bulunanların adları, daha da altında düzenleme Arya G. Saatin epeyce ilerlemiş olmasını aldırmadan yanı başımdaki telefonundan sekreterimi arıyorum. Arya G'nin derlediği, hazırladığı kaset, CD, özel kayıt, yazılı metin ne varsa tümünü bulup en kısa zamanda bana iletmesini rica ediyorum. Bir de Arya G'nin iletişim bilgilerini. Arya. Sarı zarftan çıkan anne. Büyücek sarı zarfı enstitüdeki dağınık çalışma masamın üzerinde yığılı dergilerin, yazışmaların, notaların, henüz açılmamış zarfların arasında buldum. Dışarıda olduğum bir sırada bölüm sekreteri ya da bir arkadaşım dağıtımdan alıp masamın üstüne koymuş herhalde. Müzikologia dergisinin son sayısını ararken rastlantıyla geçti elime. Hafif ama dolgun bir zarftı, kurye ile gönderilmişti. Bir konser davetiyesi, yeni bir yayının tanıtımı ya da piyasaya yeni çıkmış imzalı bir CD. Derse girmek üzereydim, zamanım yoktu. Müzikologiyadaki makaleyi aramaktan vazgeçtim. Zarfı da açamadım hemen ama unutmadım. Kabarıklığıyla, özenli görünümüyle beni aç diyen bir duruşu vardı. Dersten çıkar çıkmaz küçük oğlumu yuvadan almaya gitmem gerekiyordu. Fazla oyalanmadan öğrenci ödevlerini, açılmamış mektupları, sarı zarfı çantama doldurup aceleyle çıktım. Büyük oğlanın ödevleri, akşam yemeği, yarın uzunca bir iş seyahatine çıkacak kocamın valizinin hazırlanması, o kendi işini kendisi yapar ama aslında benim için rahat etmez. Halledilmesi gereken küçük sorunlar derken çantamdakilere bakmaya ancak herkes yattıktan sonra fırsat bulabildim. Ön sizi var mıdır gerçekten? Eşim, bilici kadın diyerek hafiften dalga geçse de ben ön sezime güvenirim. Bir şey yürekten istemedim mi, içim sıkılıp huzursuzlandım mı, o işte bir terslik çıkar. Zarfları açarken, öğrenci ödevlerini üst üste koyup düzenlerken, sarı zarfı en sona bırakmamın nedeni, göğsümün ortasında pırpır eden huzursuzluktu. Elimden günde onlarca kapalı zarf geçer. Kiminin içinde ne olduğu bellidir. Reklamlar, tanıtım metinleri, yayın katalogları, dergiler, kitaplar. Çoğunu açmaya bile gerek duymadan atarım. Bu zarfı da açmadan atmak istiyorum ama içindekiler önemsiz olabileceği için değil. Huzurumun kaçmasından korktuğum için. Zarfın içinde fotoğraflar var. Bebeklik, çocukluk fotoğraflarım, bir de fotoğrafların birine iliştirilmiş zarif bir kartvizit. Üzerindeki adı okumama gerek yok. Aradan uzun zaman geçmiş olsa da özenli ve kıvrımlı yazıyı hemen tanıyorum. İçimde pırpır eden huzursuzluğun nedenini biliyorum şimdi. Önsezi denilen şey boş inanç değil, gerçek. Bunu da biliyorum. Sevgili Arya, eski fotoğrafları düzenlerken senin bebeklik, çocukluk resimlerini buldum. Onlar sana ait, sende kalsınlar istedim. Sevgiler, anne. Annen değil, sadece anne. Ne yazacağını uzun uzun düşünmüştür. Epeyce kartvizit harcamıştır. Kim bilir kaç defa yazdığını beğenmeyip yırtıp atmıştır. Doğal, içten, alçak gönüllü davranma özürlüdür anne. Sahnelere, alkışlara tutsak, büründüğü onca karakterin, onca kimliğin kendi gerçek kimliğinin sildiği bir kadın. Kendi olduğunda duygusuz, ruhsuz kalan güzel birine robot ya da manken. Haksızlık ediyorum, kızgınım da ondan. Hala kızıp öfkeleniyorsam, yüreğimden söküp atamamışım demektir. Yokluğu içimi kanatıyorsa onu hala seviyorum, özlüyorum demektir. Goblen döşemeli yaldızlı koltuklar, beyaz keten örtülü çay masaları, ağır giyimli, ağır havalı, ağır takılı kadınlar, beyaz ceketli, beyaz eldivenli garson pastalarla dolu, altın yaldızlı servis arabasını kibar bir hareketle masaya yaklaştırıyor. Hangisini seçerdiniz? Emriniz efendim. Hayır, pasta yemek istemiyor. Buranın pastaları, kekleri, Nissin, hatta Côte d'Azur'un en iyisidir. Hayır, içi almıyor, sadece çay içmek istiyor. Anne ile geçireceği son gün, yarın İstanbul'a dönecek. Bu defa daha bir yakın, daha bir arkadaş gibilerdi sanki. Öyle hissetmiştim. Yine de ne sen ne de anne diyebilmişti ona. Aralarında görünmez bir perde vardı sanki. Her yaklaşma denemesinde çarptığı, dolandığı bir ağ. Ondan mı, benden mi geliyor uzaklık? Güzel bir tablo ya da çok alımlı, çok asil bir manken var karşısında. Çin porseleni çay fincanını tutan ince uzun parmaklı el gerçek mi? O ele tutmak, sıcaklığını hissetmek, canlılığından emin olmak istiyor. Elini uzatıyor masanın üstünden. Fincandaki çay beyaz keten örtünün üstüne dökülüyor. Panik, utanç, korku, kaçıp saklanma isteği. Özür dilerim, ben elinizi... Elinizi tutmak istemiştim diyecek, söyleyemiyor. Yanaklarından süzülen yaşlar beyaz örtünün üzerinde ıslak izler bırakıyor. Önemli değil, şekere uzanırken elim fincanıma çarptı, üzülecek bir şey yok. Garson yüzünde kıl kıpırdatmadan örtüyü değiştiriyor. Önemli değil matmazel. Önüne bakıyor, oracıkta görünmez olmak istiyor. Anne sakin bir sesle konuşuyor. Haklısın, burası senin için fazla ağır, fazla sıkıcı bir yer, gençler için değil. Görmeni istemiştim sadece. Gelenekli Côte d'Azur otellerinin en iyisidir. Görmek istemiyor, benim görmemi değil, kendin görülmeyi istiyorsun diye geçiyor içinde. Dönüşüne sadece saatler kalmış. Ondan ayrılmaktan korkuyor. Onunla beraber olmak acı veriyor. Onu ölesiye seviyor. Ondan öldüresiye nefret ediyor. Neredeyse 30 yıl olacak. Yüz yüze son görüşmemizdi. Blue çağında bir kız çocuğunun dünyası. Annesinin kim olduğunu söylemeyen, sorulduğunda ben bebekken ölmüş diyen, yıllar boyunca annesiyle ilgili haberleri, duyumları izleyen, gazetelerden kestiği fotoğraflarını yatağının altındaki kilitli anı defterinin sayfaları arasında saklayan, ona benziyorum diye gurur duyan, ona benzediği için kendinden nefret eden, allak bullak duygularını mutlu, dengeli, dingin, aklı başında, yaşından olgun genç kız maskesi ardında gizleyen çocuk. Bu fotoğraf birinci doğum günümde çekilmiş. Ne olduğunu anlamayan kocaman gözlerle üstünde tek mum yanan pastaya bakıyorum. Bir yanımda anne, öteki yanımda babam. Anneannem de orada, üçümüzün arkasından başını uzatmış. Annemin yokluğunda bana annelik yapmaya kalkışmadı ama her zaman arayıp sordu. Doğum günlerimi hiç unutmadı, babamla da ilişkiyi hiç kesmedi. Babama güvenirdi. Kızının kariyeri uğruna evliliğinin bitmesine, sevdiği karısının kendisini terk etmesine sessiz, sitemsiz rıza gösteren bu asil adam anneannemin sözüydü, değeri bilinmemiş bir kuyruklu yıldızdı onun gözünde. Kızının kadir bilmezliğini damadına aşırı saygı ve sevgiyle gidermeye çalışırdı. Fotoğraflara bakıyorum. Bu fotoğrafta 4-5 yaşında görünüyorum. Piyanonun başına oturtulmuşum. Ayaklarım yere değmiyor. Annem piyanoya dayanmış, gülümsüyor. Beyaz piyano, büyük salonun köşesinde değerli bir biblo gibi duran, annem bizi bırakıp gittikten sonra salondan geçerken görmemek için başımı çevirdiğim, babamın bütün ısrarlarına rağmen asla başına oturtamadığım ürkütücü alet. Benim müzik tutkum, senin olağanüstü yeteneğin. Bu çocuğun müziğe uzak olması mümkün değil. Bütün mesele çalışmayı sevmemesi. Daha çok küçük, zorlamamak lazım. Kulağı çok iyi ama kulak her şey değildir. İçinden gelmesi, müziği içinde duyması gerekir. Zorla olmaz. Bırakalım kendi halini. Eğer yeteneği isteği varsa zamanı gelince ortaya çıkar. Küçük kız beyaz piyanodan ürküyor. Dadısının anlattığı masallardaki beyazlara bürünmüş, güzel görünümlü, kötü ruhlu perilere benziyor piyano. Güzel sesleriyle insanları büyüleyip kendine çeken, sonra karanlıklar ülkesine kaçıran kötü periler. Anne, piyano çalmaya başlayınca evin neresinde olursa olsun mıknatısla çekilmiş gibi salona koşuyor. Piyanodan uzak bir köşeye, annenin kendisini fark etmeyeceği bir yere oturuyor. Anne beyazlara bürünmüş, kötü perinin ardına takılıp gidiyor. Seslerin, müziğin içinde kayboluyor. Küçük bir çığlık. Anne. Küçük kız ağlıyor. Kötü perinin annesini kaçırmasına izin vermeyecek. Piyanoya doğru koşuyor, klavyeyi yumrukluyor. Annenin sakin, pürüzsüz sesi. Niye kızdın Arya'cığım? Burada olduğunu fark etmedim. Hadi kucağıma gel. Gel hadi. Bir küçücük aslancık varmışı çalalım birlikte. Hayır hayır istemiyor. Aslancıktan da piyanodan da nefret ediyor. Anne kucağına alsın bağrına bastırsın. Beyaz kötü perinin büyüsünden beraber kaçsınlar istiyor. Ama anne piyanodan kalkmıyor. Dadıyı çağırıyor. Arya huysuzlanıyor. Hava güzel biraz bahçeye çıkarın. Bahçede oynasın diyor. Arya ne bahçeye çıkmak ne de oynamak istiyor. Elinden sıkıca tutan dadısının peşinden, tasmasından zorla çekilen küçük bir köpek gibi direnerek gidiyor. Beyaz kötü peri en güzel şarkılarından birini söylüyor şimdi. Anne beyaz tisler, beyaz sesler arasında kayboluyor. Maçka'daki konağın bahçesinde çekilmiş şu fotoğrafta babama sokulmuşum. Boyum onun beline kadar geliyor ancak başımı beline dayamışım. Dikkatle bakıyorum. İkimiz de mahzun görünüyoruz. Öyle miydi ya da şimdi mi öyle geliyor bana? Yıllar sonra yazılan hikayeler gerçeği ne kadar yansıtır? Aslında babamla mutluydum, mutluyduk. Annesinin terk ettiği çocuk kompleksim olmadı benim. Bilinçaltıma yansıyan bir eksiklik duygusu olmuştur belki ama babamın varlığı, aşırıya kaçmayan dengeli ilgisi, küçükken dadımın sıcaklığı, genç kızlığımda arkadaş çevrem, annenin yokluğunun dramatik bir ruh haline dönüşmesine izin vermedi çok şükür. İnsan çocukluk fotoğraflarına bakınca o andaki ruh halini hatırlar bazen. Mesela yumruğumu şakağıma dayamış şu somurtuk pozumun çekildiği günü çok iyi hatırlıyorum. 6 ya da 7 yaşındaydım. Hala kızlarımdan birinin doğum günüydü. Çocuklar hem adımla hem de anneannemin dikip giydirdiği çok süslü fistolu farbelalı, etekleri yerleri süpüren rüküş kılığımla alay etmişlerdi. O elbiseyle bahçede oynamak, ağaçlara tırmanmak, ip atlamak ne mümkün? Saklambaç oynarken de uzun eteğim saklandığım dolabın kapısına sıkışmış, hemen sobelenmiştim. Asıl kızdığım çocuklar değil, beni böyle kukla gibi giydiren anneannemdi. Ama o burada değildi ki, hıncımı alayım. İçeri girip bir köşeye büzülmüş, somurtup oturmuştum. Babamla çekilmiş bu fotoğraftaki hüzünlü halimizin nedenini ise hatırlamıyorum. Belki babama yaslanmak için boynumu büktüğümden öyle görünüyorum, belki de ateşli bir hastalık sonrasında çekilmiştir. Çocukken bademciklerim yüzünden çok sık ateşlenirdim. Kabuslar gördüğüm, ter içinde uyandığım gecelerde babam başımda beklerdi. Belki de hüzün değil, yorgunluk izleridir fotoğrafa yansıyan. Bu fotoğraf Yeşilköy Havaalanı'nda çekilmiş. Anne, baba, çocuk hepimiz gülümsüyoruz. Anne çok güzel, baba yakışıklı. İkisinin ortasındayım. Elim annemin elinde. Anne şarkı söylemeye gidiyor. Bütün dünya onu dinleyecek. Dönmeyeceğini bilmiyorum henüz. Annen büyük bir sanatçı. Onun kızı olduğun için gurur duymalısın. Her çocuğun böyle bir annesi yok. Neden gittiğini sorduğumda babam böyle demişti. Her çocuğun böyle bir annesi olmadığını çoktan öğrenmiştim. Her çocuğun gerçek bir annesi vardı. Bunun da farkındaydım. O zamanlar anne daha sık gelirdi. Babamla havaalanına karşılamaya giderdik. Bazen de özel bir konser olduğunda ya da sahneye çıkacağı operanın premierine babam beni de götürürdü. Çok kısa kalırdık birlikte. Babamın işleri, benim okulum vardı. Annenin çalışması, provaları aksatmaması gerekiyordu. Üçümüz birlikteyken mutlu olurduk. Anne, babamın yanında beni daha çok severdi, daha içten, daha yakın olurdu bana. Çocuklar ve kediler sevgi konusunda yanılmazlar. Gerçek yakınlığı da, yapmacığı da anlarlar. Babamın varlığı, onu nedense içine bastırdığı, ortaya çıkmasından korktuğu analık duygularını uyandırıyordu. İkimiz yalnızken yakınlaşmaktan, kızını kucaklamaktan, sevmekten korkuyordu sanki. Bunca yıl sonra onu hala çözemiyorum, anlayamıyorum. Kimsenin bilmediği bir sır gizliyor sanki ya da tek bir konuya odaklanıp çevreye kapanan otistik bir yapısı var. Dehaların çoğunda görülen bir durum. Denizin kıyısındaki şu fotoğraf son tatillerimizden birinde çekilmiş. Her yaz 2 hafta birlikte tatil yapardık. O denize girmezdi. Üşütmekten korktuğunu, denizin sesine iyi gelmediğini söylerdi. Beni kısıtlamazdı. Denizde istediğim kadar kalmama izin verirdi. Hiçbir isteğime hayır dediğini hatırlamıyorum. Zaten özel istekleri olmayan bir çocuktum. Her şeye sahiptim, belki de ondan. Birlikte yaptığımız son tatil istekiydi. Bir daha tekrarlamayacağımızı ikimiz de biliyorduk sanki. Bir daha görüşmeyeceğimizi ise bilmiyorduk. İyi bir anne olamadığı için özür dilemişti kendince. Ne diyeceğimi, nasıl davranacağımı şaşırmıştım, utanmıştım. Sonra yavaş yavaş gelen adı konmamış kopuş. Gittiği yerlerden attığı kartlar gelmez oldu önce. Telefon konuşmaları seyrekleşti, kısaldı. Önemli bir şey değil ama biraz rahatsız. Kendi kendine kalmaya, dinlenmeye, unutmaya ihtiyacı var dedi babam. Neyi unutmaya? Gazetelerdeki o haber, ünlü Türk soprano İsviçre Alplerinde geçirdiği çığ kazasından sağ kurtuldu. Bir fotoğraf, anne yanında sarı kafalı bir oğlan çocuğuyla objektiflere gülümsüyor. Çocuğun da gözlerinin içi gülüyor. Çok sarışın, kuzeyli tipli, güzel bir oğlan. Fotoğrafın altında, çığ altında kalan oğlu kurtarılamadı. Annenin bir oğlu mu var? Bu yüzden mi bırakıp gitti bizi? Kime sorabilir, kim bilebilir? Babasına soramaz. Üzülür, ne diyeceğini bilemez. Kimseye soramaz. Diva'nın annesi olduğunu bilenler hep bilmezden geldiler. Konuyu yok saydılar. Herkesin bildiği bir sır. Fotoğraftaki çocuk anneye hiç benzemiyor. Ben benziyorum. Çocuk kurtarılamamış, ölmüş. Bir puslanıp bir açılıyor içi. Öfke, kuşku, şaşkınlık, keder, umut, hafifleme duygusu. Mavi kelebeklerle iğrenç kara fatmalar birbirlerine saldırarak yayılıyor içine. Anne belki de eve döner artık. Yeniden. Yeniden ne? Başlamak mı? Nereden? Biz hiç birlikte olmuş muyduk? Anneyi hissetmiş miydim içimde? O haberi okudu da okumadı. O gazeteleri, o fotoğrafı gördü de görmedi. Kimseye sormadı. Unuttu. Biyografisindeki sahnelerden uzak kaldığı hastalık ve sanatoryum dönemi, çocuğun çığ altında kalarak öldüğü kazanın hemen sonrasına rastlıyor. Yayımlanmış ya da internet ortamındaki biyografileri hep çok kısa, renksiz, cansız. Kendisine, özel yaşamına dair bilgi yok. Müzik eğitimini sürdürdüğü kurumlar, sahneye çıktığı mekanlar, ülkeler, konserler, oynadığı operalar, aldığı eleştiriler, müzik yaşamı, önemli müzik yayınlarında hakkında çıkan yazılar, CD ve diğer kayıtlarının tam listesi. Müziği var, sesi var, sanatçı kariyeri var, kendisi yok. Bu onun tercihi besbelli, ona çok uyuyor. İsviçre'de sanatoryumda geçirdiği sahnelerden uzak kaldığı yıllar biyografisinde boşluk oluşturuyor. Ağır bir depresyon muydu? Daha sonra çığ kazasında ölen fotoğraftaki çocuğun oğlu olduğu haberi yalanlandı. Arkadaşının oğlu olduğu yazıldı. Bu düzeltmeyi gördüğümde içimin rahatladığını hatırlıyorum. Başka bir çocuğa kaptırılmış, itirilmiş anne geri gelmişti sanki. Fotoğraftaki çocuk her kimse, onun ölümü pahasına. Yanında biri var mıydı o güç dönemde? Yapayalnız mı taşıdı acısını ya da hastalığını? Neye sığındı? Nasıl dayandı? Babam kimseye renk vermeden onu hep izledi sanırım ama yanında olduğunu düşünmüyorum. Ne garip bir ilişkiydi onlarınki. Babamın bir gün bile annemin aleyhine konuştuğunu duymadım, ne benimle ne de bir başkasıyla. Kibar bir adamdı ama melek değildi. Başkalarına kızdığı, öfkelendiği olurdu. Başıma buyruk hareket ettiğimde bana da sert davranırdı. Ama anneme karşı bambaşka bir havadaydı. Karısı değil de hayranlık duyduğu bir yabancı gibi. Bir kadına duyulan aşk değildi onunki. Yeteneğine beslediği aşırı hayranlık, bu olağanüstü kadının kendisini seçmesinden gurur duyduğu belliydi. Müzik hastasıydı, tam bir melomandı babam. Etten kemikten bir kadına değil, bir sese aşıktı. O kadını kucaklamak, onunla sevişmek değil, o sese hakim olmak istiyordu. kocasını, çocukluğunu bırakıp bir başka dünyaya, müziğin dünyasına taşınırken engel olmamış, aksine cesaretlendirmişti. Aman Allah'ım, ne tuhaf ana babanın kızıyım ben. Normal olmam mucize. Benimkilerin arasında sıkışmış bir fotoğraf daha var. Bu resmi iyi hatırlıyorum. Aynı fotoğrafın büyütülmüşü. Maçka'daki evde beyaz piyanonun üstünde asılıydı. Anne ile babanın düğün fotoğrafları. Babam ölene kadar hep orada, aynı yerde kaldı. Babaannem indirilmesini istemişti, hatırlıyorum. Ana oğul tartışmışlardı. Sesleri öyle yükselmişti ki korkmuştum. Tartışmalar, kavga dövüş her zaman ürkütür beni. Geçmişi silemezsiniz. Yaşadıklarını yaşanmamış sayamazsınız. O benim karımdı. Kızımın da annesi, diyordu babam. Karın olduğunu biliyorum ama kızının annesi olduğu şüpheli, diye bağırıyordu babaanne. O resim ben ölene kadar orada kalacak. Bana kız bulmayı, yeniden evlendirmeyi de aklınızın ucundan bile geçirmeyin anne. İşte bu iyi. Babam yeniden evlenmeye niyetli değil. Yok, anne üvey anneden daha iyidir ne de olsa. O gece yatağa gitmeden önce babama iyi geceler demeye gittiğimde kulağına eğilip üvey anne istemiyorum, anne istemiyorum diye fısıldamıştım. Korkma küçük kızım, üvey annen olmayacak. Biz böyle baba kız iyiyiz değil mi? Evet baba, iyiyiz, çok iyiyiz. Koca kız, üstelik yaşına göre boylu postlu, babamın kucağına oturmuş, başımı göğsüne gömmüş, tütün kokulu erkek parfümüne karışan puro kokusunu içime çekmiştim. Sen ağlıyorsun ama Arya. Bir yere gitmeyeceksin değil mi? Başka bir memlekete, başka bir eve gitmeyeceksin. E nereden çıkarıyorsun bunları? Tabii ki hayır. Baba Arya'yı çok seviyor. Ondan da mı çok? Evet, herkesten çok. Babaannem yenildi. Düğün fotoğrafı hep orada, piyanonun üstündeki yerinde kaldı. Ne zaman gözüm ilişse kötü bir duygu, ince bir bulantı duyardım. Açıkçası nefret ederdim o fotoğraftan. Ama babamın beni bırakmayacağının, başka bir kadınla evlenmeyeceğinin, bir üvey annem olmayacağının güvencesiydi o. Bir çeşit senet gibiydi. Elimdeki fotoğrafa dikkatle bakıyorum. Siyah beyaz. Renkli olsaydı annenin yüz ifadesini, bakışlarındaki tuhaf derinliği, Mona Lisa gülümsemesini, resmin çerçevesinden usulca çıkıp yok olacağı duygusunu böyle yansıtamazdı. Renklerin yanılsamalar yarattığını, gerçekliği çarpıttığını, göz oyalayıp suretin derinliğine varmayı engellediğini düşünmüşümdür hep. Sadece görselde değil, müzikte de öyle. Öğrencilerime bunu anlatabilmek için rengarenk bir Mozart ile ana temanın her tekrarında biraz daha derinleştiği bir Bach gibi dinletirim. Fotoğrafta annenin güzelliği değil, uçucu zarafeti, bembeyaz çiçekler açmış ince bir dal gibi duruşu öne çıkıyor. Babam mutlu gülümsüyor, yüzü aydınlık, duruşu rahat, kendine güvendi. O hep böyledir zaten. Ben babamı hep sevdim, çok sevdim. Minicikken de, koskoca kız olduktan sonra da en iyi arkadaşım babam oldu. Sırtımı dayayabileceğim, hayata güvenle bakabileceğim sağlam desteğim. Öldüğü zaman kendimi ilk kez yapayalnız hissettim. Genç öldü, 52 yaş nedir ki? Resimleri toplayıp yeniden zarfa koyuyorum. Düğün fotoğrafını çocukluk resimlerimle birlikte bilerek mi gönderdi yoksa dalgınlıkla mı? Açıkça yazamadığı, söyleyemediği bir şey mi söylemek istedi? Duygularım karma karışık. Zarfın içinden çıkan unutulmuş anne, sevdiğim bir Fransız filminin güzel adıyla sakin bir ırmak gibi akan, hayatıma beklenmeyen misafir gibi giriverdi işte. Buna izin vermeli miyim bilmiyorum. Aynı şehirde birbirimize değmeden, varlığımızı hissetmeden, o da burada demeden, ne yaptığımızı, nerede olduğumuzu merak etmeden birbirimizi yok hükmünde kabul ederek kaç yıl yaşadık. Herkes kendi kovuğunda, kendi dünyasında, kendi yalnızlığında. Pek sık rastlanan bir ana kız ilişkisi sayılmaz. Ama o anne değil, diva. Çocuklara son bir defa göz atıp elektriklerini söndürüp üstlerini örttürdükten sonra yatak odasına girdiğimde kocam çoktan uyumuştu. Yarın yine erken kalkacak uçağa yetişmek için. Okumadan uyuyamam ama uykusu bölünmesin, uyanmasın diye gece lambamı yakmadım. Okuyacak halim de yoktu zaten. Kafam ve duygularım karmakarışıktı. Karanlıkta gözlerim açık, sırt üstü uzanıp kocamın horultu denemeyecek pıslamalarını dinleyerek öylece yattım. İnsanın 40 yaşını geçmişken birden bir annesinin olması ya da kayıp bir annenin bunca yıl sonra çıkıp gelmesinin nasıl bir duygu olduğunu kavramaya çalıştım. Kimse kapıya dayanmamıştı. Hiçbir talepte bulunmuyor, görüşelim demiyordu. Hatta kartvizitin üzerinde hemen şu anda açıp arayabileceğim bir telefon numarası bile yoktu. Bir işaret fişeği atmıştı, o kadar. Çocukluğumda babamın teknesiyle denize açılır, bazen birkaç gün denizde kalırdık. Tehlikedeki teknelerin SOS olarak işaret fişekleri attıklarını öğrenmiştim. Annenin attığı işaret fişeğini görüp görmemekte kararsızdım. Onunla buluşmaya, tanışmaya cesaret edip edemeyeceğimi bilmiyordum. Onu görmek istediğimden de emin değildim. Kendi yolunda sakin ve sorunsuz akan hayatımı zorlaştırmak, karmaşıklaştırmak, hayatıma çok geç kalmış bir anne, hele de bir diva sokmak isteyeceğim en son şeydi. Kabuslarla, nereden çıkıp geldiklerini bilemediğim bölük pörçük anılarla, işaret fişekleri ve kayalıklara oturtulan teknelerle boğuşarak sabahı buldum. 13. ayrımın sonu, sayfa 210.